Ayrım 14.
Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen, 4. kaset, 2. yüz. Empatinin kuramsal açıklaması. Bu bölümde empatik anlayışın ve onun bir uzantısı olarak yardım etme davranışının nasıl ortaya çıktığı konusunda yapılmış bazı kuramsal açıklamalara yer vermek istiyorum. Önce empatinin, daha sonra da yardım etme davranışının niteliğini tartışacağız. Empatik anlayışın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı konusunda çeşitli kuramsal açıklamalar yapılabilir. Aşağıda konuyu ben merkezcilik, egosantrizm açısından ele alacağız. Ben merkezcilik, egosantrizm ve empati. Ben merkezcilik ve empatik anlayış birbirleriyle bağdaşmaz. Ben merkezci davranan bir kişinin karşısındakinin rolüne girmesi ve olaylara onun bakış açısından bakması, yani empati kurması mümkün değildir. Bu durumda empati kurabilmek, yani başkalarının rolüne girebilmek için ön şartın ben merkezcilikten kurtulmak olduğunu söyleyebiliriz. Empatik anlayışta ve davranışta önemli yeri olan ben merkezcilik nedir? Kısaca bunu tartışmak ve empati ile ben merkezcilik arasındaki ilişkiye günlük yaşamdan örnekler vermek istiyorum. Ben merkezcilik, egosentrizm kavramı Piaget 1926 tarafından ortaya atılmıştır. Çocukların düşüncede ve dil kullanımında ben merkezci olduklarını savunan Piaget, özellikle zihinsel gelişim dönemlerinden birisi olan işlem öncesi dönemdeki çocukların ben merkezci düşünceleri ve davranışları ile ilgili çığır açan çalışmalar yapmıştır. Çocuklarda ve gençlerde ben merkezci davranışın niteliği, psikoloji literatüründe hala tartışılmakta olan konulardan biridir. Cox 1980. Konuyla ilgilenen bütün araştırmacılar empati kurmada ben merkezci davranıştan uzaklaşmanın önemini vurgularlar. Bu arada bazı araştırmacılar, örneğin Ford 1979, empatiyi ben merkezcilikten uzak davranış olarak tanımlamaktadır. Ford'a göre üç tür ben merkezcilik vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Görsel, uzaysal, visual, spatial ben merkezcilik, bilişsel ben merkezcilik, duygusal ben merkezcilik. Söz konusu ben merkezcilik türlerine sahip olanlar, nesnelere ve başka insanlara ilişkin gerçekleri fark etmede, diğer insanların rolüne girmede güçlük çekerler. Böyle olunca da diğer insanların bakış açılarını, neler düşündüklerini ve hissettiklerini yeterince anlayamazlar. Kurdek ve Rodgon 1975. Üç tür perspektif alma, perspektif taking tanımlamışlardır. Bunlar: A. Algısal perspektif alma, diğer kişinin bakış açısını fark etme. B. Bilişsel perspektif alma, diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme. C. Duygusal perspektif alma, diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler olduğunu fark etme. Kurdek ve Rodgon'a 1975 göre algısal, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki insanın perspektifini alamayanlar ben merkezcilik kuramazlar. Şimdi ben merkezciliğin ölçülmesi konusuna kısaca değinelim. Kişilerin algısal perspektif alma becerileri ölçülmek istendiğinde iki yaklaşıma başvurulur. Bunlardan birincisi deneklere perspektif problemleri sunmak, ikincisi ise rotasyon problemleri sunmaktır. Perspektif problemlerinde denekten belli bir duruma, örneğin bir mekana, farklı bir pozisyondan bakacak olsa neler göreceğini söylemesi istenir. Bu konudaki problemlerin en ünlüsü Piaget'e ve İnheller'e ait Üç Dağlar problemidir. Piaget ve İnheller 1956, Cox 1980. Rotasyon probleminde ise denekten belli bir nesnenin döndürülmesi halinde nasıl görüleceğini tahmin etmesi istenir. Ben merkezciliğin pratikte nasıl tanımlandığını gösterebilmek için ben merkezciliğin ölçülmesiyle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. İlk olarak Piaget'in ve İnheller'in Üç Dağlar problemine benzer bir örneğe bakalım. Diyelim ki bir çocuğun karşısına şekil 25'te görülen resmi koydunuz ve bu resimde neler görüyorsun diye sordunuz. Çocuk ise bir ağaç, bir dağ ve bir adam görüyorum cevabını verdi. Çocuğa ikinci olarak bu adam ne görüyor diye sorduğunuzda eğer çocuk ağacı ve dağı görüyor cevabını verirse ben merkezci davranmış, yani resimdeki adamın rolüne girememiş, duruma onun perspektifiyle, bakış açısıyla bakamamış olur. Çünkü resimdeki adamın ağacı görmesi mümkün değildir. Ben merkezci davranan bir çocuk, ağaç, dağ ve adam resmine baktığında, resimdeki adamın rolüne giremediği için, dağın adamın ağacı görmesini engelleyeceğini fark edememektedir. Belli yaşlarda bu fiziksel gerçeği fark edemeyen çocuklar, daha sonraki yaşlarda zihinsel gelişimlerinin bir sonucu olarak adamın rolüne girmeyi başarabilirler. Adamın rolüne girip olaya onun bakış açısıyla bakabildiklerinde, adam ne görüyor sorusuna, dağı görüyor, ağacı göremiyor cevabını verirler. Onların bu davranışları, algısal açıdan ben merkezcilikten uzaklaştıkları, bu yüzden de diğer insanlarla empati kurma şanslarının arttığı anlamına gelir. Ben merkezci davranışın ölçüldüğü bir grup araştırmada şu yaklaşım izlenir. Deneysel ortamda birbirlerini göremeyen iki çocuk ya da iki yetişkin vardır. Kraus ve Klusberg 1969, Maratsos 1973, Hoy 1975. Birinci kişiden önündeki belli bir şekli, durumu, ikincinin anlayabileceği şekilde betimlemesi istenir. İkinci kişinin ise kendisine anlatılanları ne kadar anlamış olduğu gözlenir. Bu durumda gerek anlatan, gerekse dinleyen kişi ben merkezci davranmadıkları takdirde anlatan kişinin mesajı dinleyen tarafından doğru olarak algılanacaktır. Eğer dinleyen kişi ben merkezci davranarak kendisine anlatılanları yeterince dinlemezse mesaj yerine tam olarak ulaşmamış olur. Eğer anlatan kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup onun anlayabileceği şekilde anlatmazsa mesajın iletilmesinde yine aksaklık olur. Örneğin anlatıcı şuradaki, bu köşedeki, kırmızı olan gibi bir takım ifadeler kullanırsa, bütün bunları görmesi mümkün olmayan dinleyici, işittiği bu sözlere bir anlam veremeyecektir. Nesneyi betimlemekte olan kişi, şuradaki, kırmızı olan gibi ifadeler kullandığında, ben merkezci davranıyor, perdenin arkasındaki kişinin bunları göremeyeceğini hesaba katmıyor demektir. Bu şekilde ben merkezci davranan bir anlatıcının karşısındaki kişiyle empati kurması söz konusu değildir. Ben merkezciliğin yukarıdakine benzer yaklaşımla ölçüldüğü bir başka deneysel düzen ise şöyledir. Bir kişiye belli bir hikayeyi anlatan bir dizi resim gösterilir. Daha sonra bu dizi, içindeki bazı resimler çıkarıldıktan sonra ikinci bir kişiye daha gösterilir. İkinci kişi de kendisine gösterilen resimlere ilişkin ikinci bir hikaye anlatır. Daha sonra dizinin kısaltıldığından haberi olmayan ilk kişiden ikinci kişinin anlattıklarını tekrarlaması istenir. Eğer birinci kişi dizi hakkındaki ön bilgisini bu tekrarlama sırasında kullanırsa ben merkezci davranmış sayılır. Flavel ve diğerleri 1968, Chandler 1973. Örnekle açıklayalım. Diyelim ki birinci kişiye üç parçadan oluşan bir resim gösterdik. Resmin birinci bölümünde çocuk yürüyor, ikinci bölümünde çocuğu bir köpek kovalıyor, üçüncü bölümünde ise çocuk köpekten kaçıp bir ağaca çıkmıştır. Bu dizi ikinci kişiye verildiğinde ortadaki resim çıkarılmış olsun. İkinci kişi gördüklerini çocuk yürüyor sonra da ağaca çıkmış şeklinde dile getirecektir. İkinci kişinin bu sözlerini dinleyen birinci kişiden dinlediklerini tekrarlamasını istediğimizde eğer bu kişi köpekten söz ederse olaya karşısındakinin bakış açısıyla bakmamış sayılır. Yani ben merkezci davranmış sayılır. Son olarak ben merkezci davranışa günlük yaşantımızdan birkaç örnek verelim. Diyelim ki yolda birisine bir adres sordunuz. Yüzü size dönük olan bu kişi de kendi solunu kastederek soldan ikinci sokak dedi. Siz ise onun sizin solunuzu kastettiğini zannederek ters yöne gidebilirsiniz. Eğer böyle olursa size yol gösteren kişi kendi solunun sizin sağınız olduğuna dikkat etmemiş, çevreye sizin bulunduğunuz konumdan bakamamış demektir. Bu durumda yol gösteren kişinin ben merkezci davrandığını, algısal açıdan sizin perspektifinizi anlamadığını düşünebiliriz. Bazen de bilişsel ve duygusal açıdan ben merkezci davrandığımız olur. Örneğin başka kültürlere mensup kişilerin nasıl olup da bizim gibi düşünmediklerini hayret ettiğimizde bilişsel açıdan ben merkezci davranmış oluruz. Ya da bizim önemsemediğimiz bir olaya karşımızdaki kişinin çok üzüldüğünü ya da sevindiğini görüp bu durumu yadırgarsak, bu kez de duygusal açıdan ben merkezci davranmış oluruz. Günlük yaşamdaki kişiler arası iletişimlerde algısal, bilişsel ya da duygusal açıdan ben merkezci davrandığımızda çevremizdeki insanlarla sıcak ilişkiler kuramamanın yanı sıra bir takım iletişim çatışmalarına da yol açabiliriz. Empati kurma ve yardım etme davranışı. Yapılan araştırmalara göre yardıma ihtiyacı olan, zor durumda bulunan kişilere bu kişilerle empati kuranlar, kurmayanlara oranla daha fazla yardımda bulunmaktadırlar. Tucker ve Kanekar 1989. Bu sonuç, başkalarıyla empati kuranların onlara yardım etme ihtimallerinin arttığını göstermektedir. Bu durumun nasıl gerçekleştiği, yani empati kurmanın yardım davranışına nasıl dönüştüğü konusunda başlıca iki kuramsal açıklama vardır. Bunlardan birincisine göre, sıkıntı içinde bulunan kişi ile empati kuran kişi, karşısındakinin durumunu anladığı için sıkıntı duyar ve bu sıkıntıyı gidermek, yani kendisini rahatlatmak için o kişiye yardımda bulunur. İkinci açıklama ise şöyledir. Sıkıntıda bulunan kişi ile empati kurarak onun durumundan haberdar olan kişi, diğer gam bir davranışta bulunarak sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yardım eder. Yukarıdaki açıklamalardan birincisine göre, yardım davranışının temelinde egoist bir güdü, ikincisine göre ise diğer gam, altruistik bir güdü bulunmaktadır. Watson ve diğerleri 1983, Smith ve diğerleri 1989, Watson 1987 ve 1990, Davido ve diğerleri 1990. Yardım davranışının temelinde egoistik bir güdü mü yoksa diğer gam bir güdü mü bulunduğu konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmakta ve kuramsal düzeyde tartışmalar sürdürülmektedir. Kanımca empatik yardım davranışının temelinde her iki güdü birlikte yer almaktadır. Yani sıkıntı içinde bulunan birisiyle karşılaştığımızda hem o kişiyi gözlerken duyduğumuz kendi sıkıntımızı gidermek hem de onu rahatlatmak amacıyla yardım ediyor olabiliriz. Bazen de yerine ve zamanına göre bu iki güdü kaynağından birisi bizi yardım etme davranışına yöneltiyor olabilir. Eğer empatik yardım davranışının temelinde yukarıda belirttiğim gibi egoistik ve diğer gam olmak üzere iki güdü birlikte yer alıyorsa, bunlardan birincisi ruh sağlığımızı korumaya, ikincisi ise yardım konusundaki toplumsal değerleri sürdürmeye yarıyor olabilir. Sokaklarımızdaki dilencilere yardım etme davranışımızda söz konusu iki güdünün etkisini şöyle tartışabiliriz. Diyelim ki sokakta normal görünüşlü bir dilenci gördük. Bu kişiye diğer gam duygularla yardım ederiz. Çünkü fakirlere yardım etmek sosyal değerlerimizden birisidir. Bazen de sakatlıklarını vurgulayarak dilenen kişilerle karşılaşırız. Kolları ya da bacakları kesik ya da yaralı olan bu kişiler korkunç görünüşlü organlarını önümüze uzatırlar. Bunu görmek içimizde bir korku yaratır ve muhtemelen bu korkudan kurtulmak amacıyla o dilenciye yardım ederiz. Bu tür yardım davranışlarımızın gerisinde egoistik güdülerin bulunduğunu düşünebiliriz. Bazı durumlarda ise dilencilere hem diğer gam hem de egoistik güdülerin etkisiyle yardım ediyor olabiliriz. Fakat nedeni ister bencillik, ister elseverlik olsun, bütün yardım davranışları kişiler arası ilişkilerimizi olumlu yönde etkileme gücüne sahiptir. Fedakarlık seferberliğine varmadığı sürece her yardım kişiler arasındaki bağları güçlendirir. Günlük yaşamda empatinin önemi ve empati ile ilişkili değişkenler. Bu bölümün amacı empatinin günlük yaşamımızdaki yerini ve önemini belirtmektir. Aşağıda empati ile ilgili değişkenlerden söz ederek empatinin yaşantımızdaki önemini vurgulamak istiyorum. Terapi, danışma ortamlarının yanı sıra günlük yaşamın hemen her kesiminde empatik anlayış, insanları birbirine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar kendileriyle empati kurulduğunda anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Diğer insanlar tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise bizi rahatlatır, kendimizi iyi hissederiz. Empati, sadece kendisiyle empati kurulana yararı olan bir etkinlik değildir. Empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Empatik becerileri ve eğilimleri yüksek olan, bu yüzden de diğer insanlara yardım eden kişilerin çevreleri tarafından sevilme ihtimalleri artar. Bell ve Hall 1954 yaptıkları araştırmada liderlik özelliğine sahip kişilerin empati kurma becerilerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Diğer pek çok insan özelliği gibi empatik beceri de iki uçlu bir silah gibidir. İnsanların hayrına da kullanılabilir, zararına da. Bazı liderler sahip oldukları empatik beceriden yararlanarak topluma hizmet edebilirler. Bazıları ise bu becerilerini yalnızca insanlara hükmetmek için kullanabilirler. Araştırmalara göre empati kurma becerisi ile işbirliği arasında ilişki vardır. Marcus, Tellen ve Rock 1979. Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırıcı özelliği bilindiği için empatik becerilerini artırmak amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati eğitimi verilmektedir. Örneğin hekimlere, hekim adaylarına, Bart ve Stein 1975, Fine ve Terry'in 1977, hemşirelere, Herbeck ve Yamarino 1990, ticaretle uğraşanlara, McQueen 1985, hatta satış elemanlarına, Dawson ve diğerleri 1992, öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, psikiyatristlere, psikologlara, danışmanlara, Collingwood 1971, Egan 1971, Blair ve Fretz 1980, Avery ve Thyssen 1982, empati kurma becerilerini artırmak amacıyla eğitim verilmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda çok sayıdaki değişken ile empatik beceri ve eğilim arasında ilişki bulunmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bir araştırmada piyano ve keman çalan gençlerin empatik becerileri ve kendilerine yönelik saygı düzeyleri müzikle uğraşmayan gençlerinkine oranla daha yüksek bulunmuştur. Hitohalti, Ansen ve Kaliposki 1991. Yine benzeri bir araştırmada kedi köpek gibi evcil hayvanların beslendiği evlerdeki çocukların empatik becerileri, bilişsel ve duygular rol alma becerileri, evcil hayvan beslenmeyen evlerdeki çocukların empatik becerilerine oranla daha yüksek bulunmuştur. Poreski ve Hendricks 1990. Bu bulgular kişilerin ilgi alanları ile empatik becerileri arasında ilişki bulunduğu anlamına gelmektedir. Müzik, evcil hayvan gibi uğraşlar edinmek, muhtemelen kişilerin empatik anlayışlarını, becerilerini artırmaktadır. Yukarıdaki araştırmalar, çocukların müzikle ya da evcil hayvanlarla ilgilenmelerine fırsat veren ailelerle ilgiliydi. Bu konudaki başka araştırmalarda, yetişkinlerin sahip oldukları empatik ilgi ile bu kişilere çocukluklarında yöneltilen ana baba tutumları arasında ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin bir araştırmaya göre meraklarına anne ve babalarından karşılık bulan çocuklar yetişkin olduklarında aynı ortamda yetişmeyenlere oranla daha yüksek empatik ilgiye sahip olmaktadırlar. Kostner ve diğerleri 1990. Araştırmalara göre empatinin kendini açma, self-disclosure, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır. Chlopin ve diğerleri 1985, Brems 1988. Yani diğer insanlara kişisel duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, topluma uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler, aynı zamanda empati kurma becerisine de sahiptirler. Yine araştırmalara göre kaygı, depresyon, çocukları ihmal ve istismar etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında negatif ilişki vardır. Chlopin ve diğerleri 1985, Brems 1988. Yani kaygılı veya depresyon yüzeyi yüksek olanların muhtemelen ilgileri kendilerine yönelik olduğu için başka insanların iç dünyalarına ilgi göstermeleri ve onlarla empati kurmaları ihtimali düşüktür. Yine çocuklara kötü davranan ya da genelde saldırgan olan kişilerin çevrelerindeki insanlarla empati kurma ihtimalleri düşüktür. Araştırmalar suç işleme ile empatik ilgi ve beceri arasında da ilişki bulunduğunu göstermektedir. Chlopin ve arkadaşlarının çalışmasında 1985, suç işlemiş kişilerin empatik ilgi ve becerilerinin suç işlememiş kişilerinkine oranla daha düşük olduğu belirtilmektedir. Yukarıda empati kurma becerisi ve eğilimi ile çeşitli değişkenler arasında ilişkiler bulunduğundan söz ettik. Şüphesiz ki empati kurma becerisinin ilgisinin her zaman sebep, diğer değişkenlerin ise sonuç olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin, insanlar empati kurmadıkları için suç işlerler, bu yüzden de empati kurma becerisi düşük olanlar potansiyel suçludurlar şeklinde bir takım katı genellemeler yapamayız. Ancak empati ile çeşitli değişkenler arasında karşılıklı ilişkiler bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani insanlar empati kurabildikleri için topluma uyumlu olabilecekleri gibi, topluma uyum sağladıkları için de empati kurma becerilerini ve ilgilerini geliştirmiş olabilirler. Fakat ilişkinin yönü ne olursa olsun, empati ile çeşitli değişkenler arasında ilişki bulunuyor olması, empatinin günlük yaşamımızdaki yerini vurgulamaktadır. Aşamalı empati sınıflaması ve bu sınıflamaya dayanılarak geliştirilen ölçme araçları. Kişilerin empatik becerilerinin ve eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar genelde belirli bir empatik tepki sıralamasına dayanır. Söz konusu empatik tepki sıralamaları, çeşitli durumlar karşısında verilebilecek empatik tepkilerin en kalitesizden en kaliteliye doğru basamaklar şeklinde sıralanmasıyla oluşturulur. Yabancı literatürde az sayıda olmakla birlikte bir takım empatik tepki sıralamaları bulunduğunu görmekteyiz. Karkuf'un 1969 ve Trux ve Karkuf 1967, ayrıca Hammond ve arkadaşlarının 1979 ortaya koydukları empati basamakları mevcutlar arasında en tanınmış olanlarıdır. Yine yabancı literatürde gerek bu sıralamalara gerekse başka kuramsal görüşlere dayanılarak geliştirilmiş çok sayıda ölçme aracına rastlanmaktadır. Bir süre önce yayımladığım bir makalede söz konusu sıralamalara ve ölçme araçlarına ilişkin kişisel eleştirilerimi ve başka araştırmacılar tarafından ileri sürülen eleştirileri dile getirerek bu alanda yeni sınıflamalara ve ölçme araçlarına ihtiyaç bulunduğunu belirtmiştim. Dökmen 1988B. Bu düşünceden hareketle söz konusu makale kapsamında yeni bir empati sınıflaması, aşamalı empati sınıflaması ortaya koymuş ve bu sınıflamaya dayanan iki ölçme aracı geliştirdiğimi belirtmiştim. Aşağıda bu sınıflamadan ve ölçme araçlarından kısaca söz etmek istiyorum. Aşamalı empati sınıflaması. 1988 yılında ortaya koyduğum aşamalı empati sınıflamasına göre, dökmen 1988B, 3 temel empati basamağı vardır. Şekil 26'da görüldüğü üzere bu basamaklar, onlar basamağı, ben basamağı ve sen basamağıdır. Bu basamakların her birisi de kendi içerisinde düşünce ve duygu olmak üzere iki alt basamaktan oluşmaktadır. Şekil 26'da görülmekte olan aşamalı empati sınıflamasına ait basamakların ne anlama geldiğini şöyle özetleyebiliriz. Onlar basamağı. Bu basamakta tepki veren bir kişi, karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorun üzerinde düşünmez. Sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez. Bu soruna ilişkin olarak kendi düşünce ve duygularından da söz etmez. Sorunu dinleyen kişi, sorun sahibine öyle bir geri bildirim verir ki, bu geri bildirim, o ortamda bulunmayan üçüncü şahısların, toplumun görüşlerini dile getirmektedir. Bu basamakta tepki veren kişi, bir takım genellemeler yapar, atasözleri kullanır. Örneğin, parasını israf ettiği için yakınan bir kişiye, ayağını yorganına göre uzat dersem, onlar basamağında bir empatik tepki vermiş olurum. Bu sözlerimde, karşımdaki kişinin ya da benim duygu ve düşüncelerimiz yer almamakta, yalnızca toplumun bu konuya ilişkin görüşü yansıtılmaktadır. Ben basamağı. Bu basamakta empatik tepki veren kişi, ben merkezcidir. Kendisine sorununu anlatan kişinin duygu ve düşüncelerine eğilmek yerine, sorun sahibini eleştirir, ona akıl verir. Bazen de kişiyi kendi sorunuyla baş başa bırakıp kendinden söz etmeye başlar. Örneğin ben basamağına uygun empatik tepki veren bir kişi dinlediği sorun karşısında üzüldüm, aynı dert bende de var der. Ve böylece sorun sahibini sorunuyla yüzüstü bırakıp kendi sorunlarını anlatmaya başlar. Ben basamağında empatik tepki veren kişi karşısındaki insanı bir ölçüde rahatlatabilir. Bu yüzden ben basamağındaki tepkiler, onlar basamağındaki tepkileri oranla daha kaliteli sayılabilir.